Ayrım 7, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 92. Kimin kurşunuyla vuruldum ben? Ömer Eren, yoğun bakım koridorunun sonuna kadar ağır ağır yürüyüp, camlı kapının ardındaki merdivenlerde kaybolana dek, Mahmut olduğu yerde dikilip kaldı. Adamın arkasından baktı uzun uzun. Geceden beri olup bitenleri toparlamaya, kavramaya çalıştı. Kafasının içinde her şey karmakarışıktı, toz duman içindeydi. Hiçbir şeyi yerli yerine oturtamıyordu. Mesela şu yazar. Çözemediği tuhaf bir şeyler vardı bu adamda. Silah patlayıp da zelal yere yıkıldığında birden başlarında belirivermesi, hastaneye kadar gelip her şeyle ilgilenmesi, kim olduklarını, ne olduklarını sormaması, oğul derken sesinin titremesi, gözlerinin ağladı ağlayacak buğulanması, hepsi bir tuhaf. Hadi diyelim insan adam. Salt insanlıktan olsa başhekimini, doktorlarını falan tanıdığı bu hastaneye getirir, 3-5 kuruş verir çeker giderdi. Adama ne ki? Üstelik bir yamukluğumuz olduğu besbelli. Kaçağız, dağlardan inmişiz, kana ulaşmışız, illegaliz besbelli. Sezdi bunu, anladı ama korkmadı, tüymedi. Tuhaf bir adam. Adı Ünü, belli biri. Ünlü bir yazar olmasaydı ardımıza salınmış ajan derdim yekten. Yorgunluktan koridorda olduğu yere çömelirken düşündüklerinden utandı, içi sızladı. Dağ insanı kuşkucu kılıyor, insanı insana düşman ediyor. Uçan kuştan korkar oluyorsun. Yoldaşından bile kuşkulanıyorsun. Dağlar kavurur, sertleştirir, ovalar, düzlükler yumuşatır, gevşetir derdi babası. Dağları sevmediğinden değil, dağları sevmemek olmaz. Bizim oralarda dağlar biraz da atalarımız gibidir, evliyalarımız gibidir. Her birinin ruhları, cinleri vardır, adları vardır, coğrafya kitaplarında, haritalarda olmayan. Dağlarla konuşulur, dertleşilir, onlara niyaz edilir, sığınılır, bazen de beddua edilir. Lanet edilir oğullarımızı, kızlarımızı aldıkları için. Dağları sevmediğinden değildi babamın böyle demesi. Görmüş geçirmişliğinden, bilgeliğinden, evlatları için daha güzel günler dilediğindendi. Bu topraklarda korkusuz, tok, insan gibi yaşanabileceğinden umut kestiği içindi belki. Evlatları kurtulsun diyeydi. Mahmut hastane koridorunda çömelip sırtını duvara dayamış, gözlerini kapamış, yorgunluktan, uykusuzluktan bitkin, yine de zihni apaçık, Zelal'le yaşadıkları dağ masalını düşünüyor. Ne romanlarda, ne televizyon dizilerinde, ne hiç görmediği, seyretmediği sinema filmlerinde benzeri olan, Dengvejlerin uzun kış gecelerinde okudukları destanlara yakışan aşk masalını. Bir gün, ilerideki bir zamanda anlatırlar mı? Mamudo ile Zalal'ın destanını. Dengvejlerin kahramanlık destanları hep şanlı biter de, aşk masalları acılıdır çoğulduk. Sevenlerin arasına kötüler girer, anca ölüm birleştirir aşıkları. İçi soğuk soğuk ürperiyor Mahmut'un. Bizim sonumuz iyi gelecek. Her şey iyi olacak. Bağırsın destanlara, masallara dökülmesin. Bağırsın Dengvejler anlatmasın. Zelal'im kurtulsun yeter. Beni sevsin yeter. Dağlardan düzlüğe, şehre, insanların arasının inişlerini düşünüyor. Sonra hatırlamak istemediği ama aklından hiç çıkmayan, ne kadar kovmaya çalışsa kafasından o kadar büyüyen, derinleşen, zift gibi yapışkan, pis bir duyguyla dolduğu ana dönüyor. Hem son hem başlangıç olan, son mu başlangıç mı bilemediği an. Sol omzunda bıçak darbesi mi, zehirli yılan, akrep ısırığı mı öyle yoğun, yakıcı bir acıya, döne döne karanlık bir tünele giriyor. Kendi sesini, çığlığını hatırlıyor, bir de o sonsuz karanlık tünelden yine döne döne aydınlığa çıktığını. Sonra bayır aşağı yuvarlanmaya başlıyor. İstese son bir garetle bir çalıya, bir taşa tutunabilir, olduğu yerde kalabilir, yardım çağırabilir. Yapmıyor. Kendini aşağı koyuveriyor. Artık acı duymuyor. Bedeni sanki kandan, kemikten değil de süngerden, lastikten, paçavradan. Kafası çalışıyor. Hem de her zamankinden daha duru, daha hızlı çalışıyor. Arkasından ateş edip etmeyeceklerini merak ediyor. Olayı dışarıdan gözleyen bir yabancı gibi, televizyon kameramanı gibi, bir keresinde yabancı televizyoncular gelmişti kampa. Orada görmüştü. Heyecanlı bir macera filmi izler gibi. Korku duymuyor. Sadece merak. Yuvarlandıkça omzunun kanaması artıyor. Kan otlara, taşlara bulaşıyor. Yakalamak isteseler kan izlerinden bulurlar. Bir an durup doğrulabilse, beline sarılı şutiktan, olmadı donundan, gömleğinden bir parça koparıp kurşun yarasını sıkı sıkı sarabilir. Kanı biraz da olsa durdurabilir. Ama duramaz, durmamalı. Yuvarlana yuvarlana ta aşağı, bodur meşelere, oradan da koruluğun derinliklerine ulaşması, izini kaybettirmesi gerek. Çevreyi avucunun içi gibi biliyor. Saklanabileceği her kovuğu, her kayığı tanıyor. Çocukluğunun melaları, otlakları, oyun alanları, erken uyanan köy çocuklarının, delikanlıların masum aşk kaçamakları, sevda sığınakları. Bir zamanlar yemyeşil olan, sonra yakılıp küllere karan, şimdi yeniden yeşeren yamaçlar. Kim durdurabilir ki doğadan fışkıran yaşamı? Kim sonsuza kadar yok edebilir toprağın derinliklerinde saklanan tohumu? Kim engelleyebilir tohumun filizlenmesini, toprağa çatlatıp ölüme inat yaşama durmasını? Çatışma yukarılarda devam ediyorsa da hızını gitgide yitiriyor besbelli. Atışlar giderek seyrekleşiyor, silah sesleri uzaklaşıyor, hafifliyor. İki atış arasındaki tuhaf sessizlik anında sadece ürkmüş ardıç kuşlarının kanat sesleri ve geceyi gündüze karıştırmış yaban arılarının bir teviye vızıltıları. Bugün operasyon uzun sürdü. Güne kalındı. Pek olağan değil bu. Bazen görev icabı çatışılır, bazen can pazarıdır, ölmemek için öldürmeye kurgulanırsın. Bazen de coşkuyla, hırsla vuruşulur, dava için, zafer için. Bu defa öyleydi. Örgüde yeni katılmış, cepheye taze sürülmüş çoğu çocuk yaşta, bir bölümü genç kadın gerilla, önderliğe, örgüte, davaya olan yıpranmamış inançlarıyla vuruşuyorlardı. Bunlar canlarını koyarlar ortaya. Kayalar gibi serttir imanları. Öldürüleceklerini bilseler de geri çekilmezler. Kaçmazlar, teslim olmazlar. Ölüm, efsanenin bir parçasıdır. Son değildir. Lisanlarda kahramanlaşmanın başlangıcıdır. Ve o kadar genç, ölümden o kadar uzaktırlar ki, hayatta o kadar az şeyleri vardır ki tutunacak, acı çekmekten korkarlar da ölümden korkmazlar. Bu yüzden uzun sürmüştür çatışma. Peki ben ne yaptım? Kaçtım mı? İçini kaplayan yapış yapış kapkara zift duygusu. Hayır, kaçmadım, vuruldum. Vuruldum ben. İlk çatışmam değildi ki korkup tüyeyim. Kaçacak olsam çok daha önce yapardım onca fırsat çıkmışken. Kaçmadım, vuruldum ben. Kendini son anda tutmasa avaz avaz bağıracak. Vuruldum ben vuruldum. Asker kuzey, bizimkiler güneybatı yamacını kullanır şekillerken. Aralarında sessiz bir anlaşma varmışçasına, gerilla dağlara, asker kışlaya dönerken silahlar susar, yaşama içgüdüsü baskın gelir, hayat ölüme galebe çalar. Operasyon sonu erip de dönüşe geçilmişti, yollarda karşılaşan askerle gerillanın birbirine silah çekmediği söylenir. Tevatür belki, yine de iyi gelir insana. Arkasından kimse ateş etmiyor. Yüzü koyun, yatıp sağlam koluyla çalılara dikenlere tutunuyor. Tırnaklarını toprağa geçirip bir an yukarıyı gözlüyor. Hayır, izleyen yok. Kimse görmedi mi aşağı doğru yuvarlandığımı? Herkes kendi derdine mi düştü? Öyle taş gibi yuvarlandığımı görüp ölü mü sandılar? Yoksa başka bir hesap mı var? İçini kemiren, yaralarından daha fazla acı veren soru bütün ağırlığıyla taşlara, kayalara, yüreğine oturuyor. Kimin attığı kurşunla vuruldum ben? İki ateş arasında kalmıştım. Askere sığınmayı düşündün mü? Aklımdan geçti mi bir ancık bile olsa? Hayır. Evet. Evet. Hayır, bilmiyorum. Öne çıkmıştım. Kahramanlıktan değil, hesap hatasından. O kadar ileriye sokulmamalıydım. Neden yaptım? En kahraman ben miydim? Askeri doğru mu koşuyordum yoksa? Hayır, bilmiyorum. Bilmiyor. Bilmek istemiyor. Asker kurşunuyla vurulmuş olmayı diliyor. Hevalların kurşunuyla vurulduğu düşüncesi günah işlemekle bir. Düşman kurşunuydu, karşıdan geldi, sıyırtıp geçmiş olmalı. Yoksa içeride mi kurşun? Eliyle omzunu yokluyor, yara arkadan açılmış. Ürperiyor. Yüzüm düşmandan yanaydı. Ama belki bir an arkamı döndüm, bizimkilerle arayı çok açtığımı fark edip. Düşman. Atsız, cansız, bedensiz, suretsiz bir fikir, bir hayalet. Askere düşman demeye dili varmıyor. Emmi oğlu Mahmudo, ki o da Mahmut'tur, büyük dedemizin adıyla, adaşım, can kardeşim Mahmudo, askerde, ben buradayım. Zahaların Hıdır askerde, onun teyze oğlu Gerilla'da. Her ateş edişte, mermiyi namluya her sürüşte, içinin cız etmesi bundandır. Hele de ilk zamanlar. Kekolara düşman mı diyeceğiz şimdi? Demeli, böyle demeli tabii. Dilini düşman sözüne alıştırırsan, düşman olur sahiden. Düşman diye diye düşman bellersin. Düşman bellediğine verirsin kurşunu, acıtırsın, hıncını alırsın. İyi savaşçı olursan, kahraman olursun. Sözünün bilinci, bileyen saldırgan gücünü, dilin dil olmakla kalmayıp silah olabileceğini seziyor Mahmut. Düşman belletilerini düşman sayabilmekte neden zorlandığını bilemiyor. Yüz yüze, göz göze geldiğinde düşmanı değil, insanı görürsün. O sana, sen ona silahını doğrulttuğunda bile düşünecek fırsatın olsa bir an, neden düşmansındır anlayamazsın. Birileri askeri göndermiştir dağlara, birileri gerillayı salmıştır askerin kurucunun üzerine. Karşılıklı sigara tüttürüp birbirinize yavuklunuzun, çocuğunuzun resmini göstererek sohbet edeceğiniz yerde sıkarsınız kurşunu, öldürürsünüz. Artık kim daha atik, kim daha iyi nişancıysa, kimin iliği titremezse kurşunu sıkarken, kim böyle saçma sapan düşüncelere kapılıp da gevşemezse o hayatta kalır. Askere düşman diyememek yüzünden, emmi oğlu mudur karşımdaki saplantısı yüzünden gitgide daha kötü dövüştüğünü, kimi zaman hedefi göz göre göre ıskaladığını, en kötüsü çatışma sırasında geride durduğunu önce kendisi fark etmişti. Hevalların da anlamasından, takım komutanının bilmesinden korkmuştu. Zayıf diye, yumuşak diye kınanacağını, öz eleştiri vereceğini, yaranmaya çalışacağını, bir daha hiç eskisi gibi olmayacağını, yoldaşların yüreklerinin bir yerinde hep bir kuşku kalacağını biliyordu. Daha da ötesi, hain diye, caş diye, ajan diye yargılanabilir insan. Sonra da kampta, karlı bir şafakta, çatışmanın ortasında korkuya kapılıp teslim olmaya yeltenen Seydo, infaz edilirken müfreziyi karşısına dikip seyrettirmişlerdi ibret olsun diye. Bakar gibi yapmıştı da bakamamıştı. Yüzük oyun yere düşen çocuğun göğsünden akan sıcak kanın karların üzerine yayıldığını görmüştü bir tek. Sonra onun hala sıcak bedenini derin vadinin karanlıklarına atmak için buz tutmuş kayalıklara taşırken çocuğun ayaklarının şişmiş, soğuktan morarmış olduğunu fark etmişti. Ölüm değil o morarmış ayaklarda şimdi içini pare pare kıyan, acıtan. Haller böyle böyleyken yine de vurulmuşsam asker kurşunla vurulmuş olayım diye düşünüyor. Asker kurşunu örgüt kurşununa yeğdir. Birinde şehit gidersin, ötekinde hain. İkisi de aynı ölümdür de tevatür başka. 3 yarı yılcık da olsa üniversitede hem de tıpta okumuş olmak başlarda güven sağlayan bir ayrıcalıktı. Önderlik okumuşlara, öğrencilere sahip çıkar derlerdi. Arkanızı sağlam yere dayamış hissederdiniz kendinizi. Ama daha kadrolarının bir bölümü, hele de bazı komutanlar, okumuşlardan, şehirden gelen öğrencilerden pek hoşlanmazlardı. Bunların netleşme sorunu var. Zora gelemezler. Kafalarındaki çelişkileri yaygınlaştırıp moral bozarlar gibi sözler, kimi zaman fısıltıyla, kimi zaman açık açık söylenirdi. Komutana yakın kadroların halinden, tavrından sezerdiniz hakkınızdaki havayı. Mahmut kamptaki birkaç olaydan sonra barometrenin hızla düştüğünü fark etmişti. Bu son çatışmaya da hem mecbur kaldıklarından hem de belki sınamak için götürmüşlerdi. Hain değilim, hiç hain olmadım ben. Çoluk çocuğu köylerden zorla devşirdikleri olurdu zaman zaman. Ama beni kimse zorla getirmedi bu dağlara. Çoğumuz zorla getirilmedik. Kendi seçmemizdi. Dağların sesini, şiirini, efsanesini yüreklerimizde duyduk. Çocukluğumuzdan beri biriktirdiğimiz kahramanlık destanları ile birleştirdik. Basılan, yakılan, boşaltılan köylerimizin anısını yoksulluğumuza, ezilmişliğimize, itilmişliğimize duyduğumuz isyanla pekiştirdik. Ovalarda, yaylalarda, vadilerde yankılanan yanık yoldaşlık türkülerinin peşine düştük. Dur neçe heval, na na, tudur neçe, miskin, umarsız, geleceksiz yaşamlarımızı kurtuluş efsanelerine adadık. Hem de sessizce, iri sözlere ihtiyaç duymadan inanmaya hazırdık, inandık. Dövüşmeye hazırdık, dövüştük. Babası gelecek dağlarda değil derdi. Dahati neli, çiyanan e. Dağlarda vuruşursun, ölürsün, öldürürsün. Ama geleceği dağlarda silahla, tüfekle kuramazsın. Haklarını alamazsın. Okuyup adam olursan kendini de, Kürt'ü de kurtarırsın, aydınlatırsın. Buna benzer şeyler söylerdi. Kimse dağa çıkmaya zorlamadı beni. Aksine gitme dediler hep. Örgüte zorla devşirilmiş değilim. Babama inandım, yapabilirim, yırtabilirim sandım. Dershane ücretini ödeyebilmek için ailecek çöp topladık. Babam o koca adam, o gururlu adam, şıhlar, mirler soyundan çöp bidonlarını karıştırırdı. Yüzüne poşu bağladı, kötü kokuları duymamak için değil, tanınmasın, utanmasın diye. Çok çalışmıştı. O yıl koca dershaneden sadece 2 kişi yerleşebilmişti bir fakülteye. Tıbbı kazanmıştı hem de. İlk tercihini, üstelik yakında, kendi bölgesindeki üniversitede. O taş üniversitelerinden doktor değil, olsa olsa pansumancı çıkar. Doğru düzgün iş bile bulamazsın. Devletinin sağlık ocaklarında ebelik yaparsın, iğnecilik yaparsın diye küçümsense de ailecek bayram etmişlerdi. Babası sırtını sıvazlamış, anası sarılıp ağlamıştı. Konu komşu göz aydınlığına gelmişti. Anasının yok canlarından yapıp kotardığı tatlılar, kolalar ikram edilmişti gelenlere. Kirli çıkıdır anam. Çoktan tükendi sanılan 5'i bir yerdenin son altınını ölüm dirim için kefen parası diye saklanı çıkarıvermişti ortaya. Yeni bir kot, bir iyi pantolon, gömlek ve ayakkabı alınmıştı. Oğul insan içine çıkacak ya, kimse yan bakmasın, eksikli ayıplı kalmasın. Herkes inanmıştı bu işin olacağına, kendisi bile. Üçüncü yarılı tamamlamışken, hem de sınavlardan geçmişken, önce Nevroz'da kampüs içinde halay çektiler diye, ardından neden kendisine taktığını anlayamadığı kampüs jandarma komutanının ihbarıyla Kürtçe türkü söyledi, sözsüz kurtuluş oyunu sahneledi diye, Öğrenci Kültür Derneği'ne üye olan ötekilerle birlikte ardı ardına bir yarı yıl, iki yarı yıl okuldan uzaklaştırma cezası almasaydı okuyacaktı, doktor olacaktı. Varsın sağlık ocaklarında, kasabalardaki devlet sağlık kuruluşlarında olsun, hizmet verecekti insanlığa, bizim insanımıza değil mi? Üstelik memur maaşı neden kötü? Ay geldi mi paran yatmıştır bankaya. Olamadı, dördüncü yarı yıla geçmek nasip olmadı. İmkan olsa küçük bir iş falan ayarlayabilse yürütmeyi durdurma kararını bekleyebilirdi. Kaldığı yerden devam edebilirdi güçlü olsa. İmkan yoktu, iş yoktu, baba parası yoktu. Disiplin kararı eline geldiğinde öyle bir bunalmıştı ki beyninden incecik bir elektrik oku geçmiş, anında gözünde bir damar çatlamış, kan oturmuştu. Bizim oralarda böylesine dara düştün mü, beyninde şimşek çakıp göz damarın sıkıntıdan çatladı mı, gideceğin, sığınacağın yer, yöreni, yüreğini çepeçevre kuşudan dağlardır. Dağlara bakılır, dağlara çıkılır, özgür bir ufuk görebilmek için. Dağlara kulak verilir, dağların sesi dinlenir, kendi dilinden türküler söylemek için. Dağlar, o dağ halleriyle öyle dağ dağ durdukça ne savaş, ne gerilla, ne ihanet, ne ayrılıkçılık, ne Kürtçülüktür başlangıçta. Bütün çıkışların, bütün kapıların kapalı olduğu, çığlıkların, seslerin boğulduğu, bağırıp bağırıp da sesinin çıkmadığı, çıksa da kimsenin duymadığı bizim ellerde dağlar umuttur, özgürlüktür. Sesini duyurabileceğin, çığlığının yankılanacağı yüksek kürsüdür. Kanaya kanaya yuvarlanıyor bayırdan aşağı, düşüncenin ve hatırlamanın hızına şaşarak, beyninde ot çekmişçesine tatlı bir uyuşuklukla. Köyü bastıkları bir gece kulübelerin, ahırların kapıları dipçiklerle kırılıp içeridekiler duvar diplerine dizildiğinde ninesi, annesi, yengesi yere yatırılıp enselerine postallarla basılarak ev arandığında yetişkin erkekler Türkçe, Kürtçe küfürler arasında tekme tokat, kimisi doncak, kimisi çıplak evlerden alınıp köy meydanına toplandıklarında düz damlı, tezek kokulu, sarı boz renkli kerpiç evin tek penceresinin altına sığınmış küçücük bir oğlan çocuğu o. Hatırlıyor. Nasıl unutulur? Yaşlı topal dedesinin, beyaz uzun donuyla babasının, emmisinin, ağasının zıp zıp zıplayıp sürünek yerde kurbağa yürüyüşü yaptıklarını hatırlıyor. Geceye karışan, alacalı bulacalı, giysili, yüzü kar maskeli silahlı adamların yerde sürünen dedeleri, babaları, emmileri, ağaları sopalarla, dipçiklerle düdüklediklerini, Ermeni dölleri, Kürt dölleri, vatan hainleri, şerefsizler avazeleri arasında aralarından bazılarının itile kakılı araçlara bindirilip götürüldüğünü, dedesiyle babasının haşat halde de olsa eve dönebilen şanslılardan sayıldığını, babasının üç gün hiç yataktan kalkmadığını, acıdan, hastalıktan değil, kederden ve utançtan köşedeki minderlikte üç gün yüzü duvara dönük yattığını hatırlıyor. Buralardan gitmeliyiz demişti ayağa kalktığında. Uzaklara gitmeliyiz. Geceleri evlerin basılmadığı bir yere, yurdumuz burası demesin bana kimse sakın. Böyle yurt mu olur? Bir basar gerilla, aş, azık, kovuk, konak. İlle de daha yazılacak evlat ister, bir basar devlet. Canını, onurunu ister, kendinden vazgeç ister. Şehre gitmeliyiz, kimsenin kimseyi tanımadığı büyük şehre. Hadi ötekilerden geçtim ama şuncağız okula gitmeli, okuyup adam olmalı. Dağlar artık tekin değil, dağlarda ölüm kol geziyor, dağlarda kardeş kardeşi vuruyor, böyle demişti. Sonra köyün boşaltılıp yakıldığı gün, sırtlarında yükleriyle kadın, çoluk, çocuk, perperişan aşağılara ulaşmaya çalışırlarken, durup artlarına baktıklarında, inanılır şey değil, babası ağlamıştı. Köye doğru secde eder gibi diz çökmüş, hem ağlıyor hem kendi kendine konuşup duruyordu. Onu gören kadınlar da yanına çömelmişler, ölü ardından yakarırcasına şiinü şivan, zılgıtla hışkırık karışarak vedalaşmışlardı köyle. Geçenlere eşlik eden askerlere duyurmadan, dişlerinin arasından ıslık çalarcasına, yaralı vahşi hayvan gibi tıslarcasına söylendiğini duymuştu babasının. Mali, sere, çiyan, mirin, ne, ji, rezil büyünali vır baştır bu. Burada rezil olmaktansa dağlarda ölmek yemiymiş ne? Ataların yurdu alev alev. Yurdunun yangınını söndürmeye yetmiyorsa gücün neye yarar yaşamak? Yer mirov, Jiboy, Tefandina, Şevata, Velat, İksvedi, Heznebe, Cihan, Çire, Dibe. Hep birden bu defa sessizce ağlamışlardı. Nine, dede, ana, gelin, torun, torba. Yurtları burunlarında yanık ot, yanık tezek kokusu, gözlerinde kor rengi, alev rengi bir yangın, dudaklarında gözyaşlarının tuzu, yüreklerinde acı, belleklerinde özlem olarak kalmıştı. Yanık köyler, yanık tepeler, yanık dağlar. O kadar mıydı yanan? Artık yuvarlanmıyor. Yaralı omzunu öne vermiş, kıçın kıçın sürünerek iniyor dik bayırdan aşağı. Yalnızca yuvarlanan çakılların ve ezilen otların sesi, bir de huzur mu, kuşku mu duyması gerektiğine karar veremediği sessizlik. Ve hemen ileride, 100-150 metre uzaklıkta, çıplak bir kafanın tepesindekileri saç tomarını andıran sık koruluk. İzini kaybettirmek için ters yöne doğru kayıyor bir süre. Biraz daha, biraz daha ileri gitmeli. Orada bir kovuk vardır, oraya iz bırakmalı. Kan izlerinin otlara, çakıllara bulaşmasına gayret ediyor. Omzu kötü kanıyor, kan durmak bilmiyor ama kurşun içeride değil. Sıyırıp geçmiş olmalı, bundan emin. Kurşun içeride olsa sonrasında zorlanırdı. Ne de olsa 3 yarı yıl tıp okumuşluğumuz var. Çoğu yaralı kaçağın bu yüzden itirafçı oldukları anlatılırdı gizli sohbetlerde. Kaçaksan, bir de ağır yaralıysan ne yapacaksın? Çalacaksın devletin kapısını, ömür boyu içeride kalmak istemiyorsan da itirafçı olacaksın. Bu yarayla baş edebilirim. Havlayan köpek ısırmaz, çok kanayan yara öldürmez. Ama kemik parçalanmışsa bu da bela açar insanın başına. Şimdi mağara kovuğuna girecek, gömleğinin bir parçasını, belindeki fişeklikten birkaç kurşunu oraya bırakacak. Omzunu sarıp kanı durdurmaya çalışacak, sonra doğrulup hızla koruluğa koşacak. Bütün bunların anlamsız olduğunu, isteseler nereye giderlerse gitsin, bulabileceklerini biliyor. Önemli biri değildim. Dağ kadrolarının sıradan neferiydim, hepsi o kadar. Önemli biri olsaydım, kaçmayı bırakmazlardı. İnfaz edilenlerin çoğu önemli yoldaşlardı. Ya da ibret olsun diye Hıdır gibi tüyü bitmemişler. Peki neden bizimkilerin vurduğunu düşünüyorum ki? O toz duman içinde kurşunun nereden geldiğini nasıl bilebilir insan? Mağaranın girişine ulaşıyor, son bir gayretle kendini içeri doğru çekiyor. Mağara kovuğu sakin, serin. Uyku usul usul bastırıyor. Usul usul sanıyorsa da Mahmut, birden üstüne abanıyor uyku. Çok kan kaybetmiş olmalıyım. Burası güvenli değil. Burada uyuyup kalmamalıyım. Karşıya ulaşmalıyım. Karşıki koruluğun ortasında bodur meşelerle, gürgenlerin dikenli çalılarla sarmaşıkları geçit vermez bir gölge vardır. Ne asker ne gerilla kullanır burayı. Saklanmaksa niyetin uygundur, güvenlidir ama çıkışı kaçışı yoktur. Sarıldın mı bitik demeksin. Son bir gayretle belindeki dağılmış fişekliği çıkarıyor, şu dikini çözüyor, beline yapışmış gömleğinden kurtuluyor, kuşağı koltuk altından geçirip sırtından dolandırarak yarayı sıkı sıkı sarıyor. Acıyı ilk kez bu yoğunlukta duyuyor. Et acısından daha derin, kemiğe yayılan bir acı. Köprücük kemiği zedelenmiş. Ne zedelenmesi? Basbayağı dağılmış. Besbelli sakat kalacak. Neyse ki sol kol diye düşünüyor. İçi çekilir gibi oluyor. Karşı koruluğa varmalıyım. Burası güvenli değil. Burada tavşan gibi avlanırım. Doğrulmaya çabalarken başı ılık, yumuşak bir yastığa değiyor. Kendini bırakıyor. Koruluğa varmalıyım. Varmalıyım. Varmalı. Malı mıyım? Mağaranın rutubeti serinliğinde başı yumuşak, ılık yastıkta, koyu lacivert bir gökyüzünde sayısız yıldız görüyor. Birbirlerine çarpan, alev topları gibi kayan yıldızlar. Başını kucağıma koyup kendinden geçtin, uyudun. Yüzünü seçemedim. Yaralıydın, kanıyordun, sırtın göğsün cıbıldı. Nefes alabilesin, ferahlayasın diye mintanının önüne açtım. Elimi başında, göğsünde gezdirirken parmaklarım gür, yumuşak kıllara, tüylere değdi. İçim ürperdi, bir tuhaf oldum. Hayır, senden hiç korkmadım. Mağaraya birinin girdiğini fark edince, kovuğun en kuytu, en karanlık köşesine çekildim. Dışarıdan sızan ışığın yarı aydınlığında yaralı olduğunu gördüm. Töremizde yaralıya yardım vardır. Anam da, Kuma ablam da bir yaralı perperişan mezraya sığındığımı sormazlardı, gözetmezlerdi o taraftan mı, bu taraftan mı. Bazen kimlerdenmiş diye sorardı babam. Koki dağdandır, Koki devletin askeridir, insandır. Ana kuzusudur. Ne olmuş diye kafa tutardı anam. Kuma ablam arka çıkardı anama. Senin oğlun dağdadır. Benim köyümün aslanlarından ikisi TC askeridir. Ne olmuş? Üstünden geçenler asker miydi, gerilla mı? İnan Ben bilmiyorum. Alacakaranlık bastırmıştı. Sürüden uzaklaşmıştım. Yukarı kayaların oralarda kayıp kara kuzuyu arıyordum. Taştan taşa, kayadan kayaya sekerken iyiden iyiye aşağı düşmüşüm. Biri arkamdan kavradı. Yüzünü bile görmedim. Yere yatırıp, eteklerimi, şalvarımı sıyırıp, iç donumu paralayıp, bacaklarımı ayırıp üstümden geçtiklerinde ilkinde bağırdım. Kaç kişiydiler, kaç kere bilmiyorum. Korkudan değil, acıdan bağırdım. Debelendim, yumrukladım, kaçmaya çalıştım. Sonuncusu korkma dedi. Kürtçe mi, Türkçe mi bilemem şimdi. Ama korkma dediğini anladım. Aceleyle de olsa okşadı her bir yanımı, öptü de. Hem içime girmeden önce hem içimdeyken. Sakallıydı. Yüzüme, dudaklarıma, sonra memelerime, göbeğime, avrat yerime bile sürdü sakallarını. Yumuşak, okşayıcı. İncitmek istemediğini anladım. Bacaklarımın arasındaki sızı arttı. Acıyordum, kanıyordum, içim yaralıydı. Ama yüreğimdeki korku biraz dağıldı. Bacak aralarımdan giren alev oku gibi bir acı, karnımdan geçip meme başlarıma, oradan boğazıma, dudaklarıma saplandı. Altımdaki toprağa, çevremdeki odlara sapladığım tırnaklarımı çözdüm. Üstümdeki adamın kollarına, sırtına sapladım. Acıtmak değil, onu tutmak istedim. Kalkmasın, beni bırakmasın, üstümde koruyucu bir kalkan gibi öylece kalsın, başka itlerin önüne atmasın kanayan bedenimi istedim. Belki anladı, belki de anlamadı. Ötekiler seslendiler. Dille değil, ıslıkla. Üstümden kalkarken bir şeyler söyledi. Hangi dildendir, nedir anlamadım. Kafam uyuşmuştu sanki. Sonra çekip gittiler aceleyle. Koltuk altlarında sallanan silahlarını gördüm yattığım yerden. Yorgundum ama haşat değildim. Artık korkmuyordum da. Beteri ne ola ki? Az ötedeki pınara gidip bir güzel yıkadım oramı buramı. Arındım, temizlendim. Sudaki aksime baktım, üstümden geçilip paspas edilmiş, kahpe dölü diye teneke çalarlardı arkamdan. Eğer ki bilseler, oysa suda titreyen, harelenen aksim her zamanki bendim. Sularla yuvup yıkanmış, akıp gitmişti namus tekesi. Yüzüm daha bir ışımış mıydı ne? Suyun titrek aynasında göremedim, iç gözlerimle gördüm. Güzelleşmiştim, büyümüş, kadınlaşmıştım. Köyümüzün taze gelinlere, kadınlara ayıp hikayeler anlatan, fırsat buldukça yeni baş vermiş memelerimizi okşayan, kız mısın bakayım diye parmağıyla oramızı yoklayan ebe kadını kıkırdayarak, bu kıza dikkat et, bu kızda orospu ateşi var derdi anama. O demese de anamın gözü üstümdeydi zaten. Değil oğlanlarla, kızlarla bile evcilik oynamama, sıkı fıkı olmama izin verilmezdi. Bana bir şey olacağından, kızlığımın bozulacağından korktuğundan değil, töreden korkardı, beni esirgemek isterdi. 7. ayrımın sonu, sayfa 103.